Ayrım 12. Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 120. Gözlerini kapattı, cenaze törenini ve Zdenka'nın evine kahve içmeye gidişlerini düşündü. Michael'a yakışan mağrur bir cenaze töreni olmuştu. Kimse dile getirmese de etrafındaki kişiler Michael'ın çaresiz bir anında mutsuz bir karar verip hayatına son verdiğini düşünüyordu. O gün soru sorma günü değildi. Cenaze törenini yöneten rahip de bu yüzden konuşma yapmamayı tercih etmişti. Aslında Zdenka rahibin konuşma yapmasını istememişti. Yolda yürürken Kettle'in kulağına fısıldamıştı bunu. Kettle bir kez daha Michael'ı öldürenleri bulacağına söz vermiş, yarın Zdenka'yı arayıp onunla bir kez daha konuşacağını söylemişti. Bazı sorulara cevap bulması gerekiyordu. Cenaze töreninin ardından Zdenka'nın evinde kahve içerlerken sadece Hırvatça ve Slovence konuşulmuştu. Michael'ın Danimarka'da ailesinden kimse kalmamıştı. Kettle'den başka Danimarkalı arkadaşı da yoktu. Ama evde Kettle'den başka bir Danimarkalı daha vardı ve o Danimarkalı herhangi biri değildi. Helle Madsen Danimarka kadın handbol milli takımından tanınan bir isimdi ve Kettle hemen konuşmak için yanına gitmiş ve Ljubljana'da bir kulüpte oynamaya başladığını öğrenmişti. Michael'ın 2 ay kadar önce gidip gelmeye başladığı Danimarka-Slovenya Dostluk Derneği'nde tanıştıklarını ve Michael'ı oradan tanıdığını anlatmıştı Helle Madsen. Kettle şaşırmıştı. Hem böyle bir dernek olması hem Michael'ın son günlerde kendi kültürünü yaşama ihtiyacı hissetmesi Kettle'e ilginç gelmişti. Belki de Michael Kopenhag'da kendisini ziyaret edeceği için Danimarkalı tarafını öne çıkarmaya başlamıştı. Evde ayrıca o dernekten 2 adam da vardı. Orta yaşlı bu Slovenler Zdenka'yla fazla konuşmamıştı. Biraz mecburiyetten gelmiş gibiydiler. Helle Madsen de Zdenka'yla neredeyse hiç konuşmamıştı ama diğerlerinden biraz daha üzgün olduğu görülebiliyordu. Helle'nin Kettle'le tanıştırdığı kocası Josip de üzgündü. Zdenka'ya başsağlığı dilemiş, pencerenin kenarında uzun süre konuşmuşlardı. Kettle, Josip'in Michael'ın patronu olduğunu orada öğrenmişti. Tuvalete gidince cebinden bir gün önce aldığı notların bulunduğu kağıdı çıkarıp isimlere bakmış, Josip Österreicher'ın odadaki Josip olduğunu fark etmişti. Zdenka, Kettle ve Vanya dışında polisin ölüm olayıyla ilgili teorisinden haberdar olan Michael'ın bir kaçakçılık şebekesi tarafından öldürüldüğünü bilen tek kişiydi bu adam. O da bu bilgiyi kendisine saklama talimatı almış olmalıydı. Kettle mutlaka fırsat yaratıp Bay Österreicher'le konuşacaktı. Bundan hiç şüphesi yoktu. Ama önce bir durum değerlendirmesi yapıp duruma hakim olması gerekiyordu. Şimdilik Michael'ın arkadaşı rolünü oynamak en doğrusuydu. Polisin yardımcısı rolü işlerini zorlaştırırdı. Aynı tutumu cep telefonu numaralarını karşılıklı aldıkları Helle Madsen'e karşı da takınacaktı. Bir gün kahve içmek üzere anlaşmışlardı. Kettle istediği zaman arayabilirdi. Olmazsa cumartesi günü Danimarka Büyükelçiliği'nde verilecek resepsiyonda da görüşebilirlerdi. Kettle resepsiyon konusunda söz vermemişti. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyordu. 10 dakika sonra tren Ljubljana garına girdiğinde bile ne olacağını bilmiyordu. Trenin penceresinden dışarı bakıyor, yol boyunca tek sıra dizilmiş andız ağaçlarını seyrediyordu. Tuvaletin meşgul olduğunu görünce yerinden kalktı, tuvalete doğru ilerledi. Yarı yola gelince tuvaletin dolu olduğunu yeni fark etmiş gibi geri döndü. Vagonun diğer ucundaki tuvalete yürüyecek, kendini izleyen adamları böylece görebilecekti. Yanlarından geçerken göz göze gelmekten kaçınmaya çalışmadı. Berikiler hızlı davranıp bakışlarını kaçırdılar. Birazdan adamları ekmesi gerekmese durum komik görülebilirdi. Adamların ikisinin ayağında da spor ayakkabıları vardı. Aniden koşmaları gerekirse hazırdılar. Kettle'in üzerinde ise siyah takım elbise ve hızlı koşmaya uygun olmayan yeni boyanmış siyah ayakkabılar vardı. Trenin istasyona girmek üzere olduğu anons edildi ve Kettle tren hızını düşürünceye kadar bekledi. Sonra yerinden kalktı ve yavaşça kendini izleyen adamların yanından geçti. Adamlar kalkacakmış gibi bir hareket yapmadan oturmaya devam ettiler. Kettle bir sonraki vagona geçince bir sonraki kapıdan inmek için hızla yürümeye başladı. Arkaya bakmamaya özen gösteriyordu. Acaba o adamlar da Kettle'in peşinden aynı kapıdan mı, yoksa kendi vagonlarındaki kapıdan mı ineceklerdi? Kettle inecek yolcular sırasında en öne geçmeyi başardı. Çantasını omzuna astı, elleri boşta kaldı ve tren durur durmaz indi. Koşmadan ama hızlı yürüyerek peronun sonuna kadar geldi. Burada bir tünele inen merdivenler vardı. Tünel hem peronlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor hem de Bezigrad meydanına çıkıyordu. Şehir merkezinde otelinin bulunduğu tarafa dönmek yerine Bezigrad meydanının bulunduğu tarafa döndü. İlk 10 metreyi koşarak geçtikten sonra hızını azalttı ama hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Her bir metrenin önemi vardı. Şimdi arkaya dönüp takipçilerinin ne kadar geride olduklarını görmesi gerekiyordu. 50 metre kadar arkasındaydılar. Kettle istasyondan çıkıp sola dönünce ne yapacaklarını şaşırmış, biraz zaman ve mesafe kaybetmişlerdi. Kettle hızla yürümeye devam etti. Şansından tünel kalabalıktı ve geniş olduğu için de zigzag yapmaya gerek duymadan hızla yürüyebiliyordu. Kettle adamların kendisini arkadan gördüklerini, hızla takip ettiklerini düşünüyordu. Hala 50 metre kadar arkasında olmalıydılar. Kettle'in önünde ise caddeye çıkan dik merdivene ulaşmak için 20 metre kadar bir mesafe kalmıştı. Şimdi harekete geçme zamanıydı. Kettle aniden koşmaya ve merdivenleri hızla çıkmaya başladı. Adamların tünelde yankılanmasından takipçilerinin de koşmaya başlayıp başlamadıklarını duyabilecekti. Tünelden çıkınca tam anlaştıkları gibi kırmızı bir arabanın beklemekte olduğunu gördü. Araba kaldırım taşına neredeyse yapışık park etmiş, arka kapısı açık bekliyordu. Kettle kendini arabaya atıp kapıyı kapattı. Araba yavaşça hareket etti. Araba keskin bir dönemeci alıp hızını arttırıncaya kadar Kettle arka koltukta yattı. ''Mavi rüzgarlıklı adamlar mıydı seni takip edenler?'' diye sordu Ines. Kettle arka koltukta yattığı yerden kalkmadan cevap verdi. Evet. Ines, artık kalkabilirsin. Sen arabaya girdikten sonra tünelden çıktılar, kafaları karıştı. Salak gibi etraflarına bakıyorlardı dedi ve kahkahalarla güldü. Kettle kalktı, başını çevirip arka camdan baktı. Adamların çok uzakta siluetlerini gördüğünü sanıyordu ama emin olamadı. Öyle mi diye cevap verdi ve yüzüne bir gülümseme yayıldı. Bugün ilk kez yüzünde memnun bir ifade vardı. Evet, kurtulduk, başardık. İçişleri Bakanlığı Ljubljana. Miloš Grankevič ofisinin kapısını kapattı ve Ivo Grado'ya deri koltuklara oturmasını işaret etti ve ''Ne içersin, maden suyu, kahve ya da başka bir şey?'' diye sordu kuru bir sesle. ''Hiçbir şey, teşekkürler.'' diye cevapladı Grado. İçişleri Bakanlığı'nın en üst katına ilk kez çıkıyordu ve ofisin büyüklüğüne hayran kalmıştı. Grado'nun polis merkezindeki ofisinin en az iki katı büyüklüğündeydi daire başkanının ofisi. ''Siliç'i bekleyelim.'' dedi Grankevic ve pencereye doğru yürüdü. Ofisten görünen manzara muhteşemdi. Bakanlık binası diğer bakanlıklar gibi Slovenska Caddesi ile Tivoli Parkı arasındaki bölgede yer alıyordu. Kapı çalındı ve Grankevic hızla gidip kapıyı açtı. Grado bu davayla ilgili o güne kadar sadece Siliç'le konuşmuştu. ''Geciktiğim için özür dilerim.'' dedi Siliç ve Grado'ya elini uzattı. Aynı anda da Grankevic'e bakmaya başladı ve devam etti. ''Bazı randevularının saatlerini değiştirmem gerekiyordu.'' ''Tamam.'' dedi Grankevic ve Siliç'in de oturması gerektiğini işaret etti. ''Son durum nedir Siliç, elimizde ne var?'' diye sordu Grankevic. Sova ajanı derin bir nefes aldı ve bir sigara yaktı. ''Uygulanan planın arkasındaki adam bu herhalde.'' diye düşündü Grado. ''Planla bu kadar ilgilendiğine göre, belki de Grankevic onun üzerinde bir şeyler bulması için baskı kurmuştu. Belki yeşil ışığı yakan Grankevic'ti ama planın detaylarını Siliç hazırlamış olmalıydı.'' Ivo Grado daha şimdiden cinayetin hemen sonrasında Kettle Brandt'ın varlığından Siliç'i haberdar ettiği için pişmanlık duymaya başlamıştı. Keşke Kettle'in Michael'ın telefonuna bıraktığı 3 cevapsız aramadan bahsetmeseydi. Keşke Zdenka'nın Michael'ın Danimarka'ya Brandt'ı ziyaret etmek için gitmek üzere olduğunu söylediğinden bahsetmeseydi. Keşke, keşke. Neyse artık çok geçti. Nereden bilebilirdi? Kendisi Danimarkalı sıradan bir gazeteciyi orta yere yem olarak atmayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Gazetecinin hayatı tehlikeye girebilir, her şey ters gidebilirdi. Evet, Grado'nun elindeki bilgiler vermişti Siliç'e o fikirleri. Siliç'e Cattle Brand hakkında soruşturma yapmak fikrini ve araştırma izni için zamanı o bilgiler vermişti. Brandt'ın nerede olduğunu tespit etmek için zamanı da böyle kazanmışlardı. Michael Jensen'in telefonuna bırakılan mesajlardan Brandt'ın Slovenya yolunda olduğunu öğrenmişler. Kopenhag'daki Slovenya Büyükelçiliğinden de Brandt'ın mesleki kariyeri sayesinde bu soruşturmada kullanılabilecek biçilmiş kaftan olduğu bilgisini almışlardı. Aynı gün akşam olmadan Siliç, Danimarkalı gazetecinin bir çeşit çağırıcı kuş, bir tür yem olarak kullanılacağı planın ayrıntılarını Grado'ya anlatmıştı. Geri çevrilemeyecek bir teklif gibi sunmuştu Siliç planını. Operasyon başlamıştı ve daha şimdiden her şey rayından çıkmak üzereydi. Siliç sigarasından birkaç duman çektikten sonra konuşmaya başladı. ''Sana daha önce bahsettiğim gibi Danimarkalı gazeteci peşindeki adamlarımızı atlatmayı başardı ve şu anda dün gece orta barda buluştuğu Novi muhabiri kadın gazeteciyle bir arabada kıyıya doğru yol alıyorlar. Nereye gittiklerini ise bilmiyorum.''
''Allah kahretsin.'' dedi Grankevich.
''Belki Cattle Brand, Zdenka'dan benimle paylaşmadığı bazı bilgiler elde etmiştir. Kesin öyledir.'' ''Yeni öğrendiklerini teyit etmek için harekete geçmişlerdir.'' dedi Grado ve gülümsemeye başladı.
''Neden gülüyorsun? Gülecek bir durum yok ortada.'' dedi Grankevich ve saldırgan bir tavırla bir sigara yaktı.
Grado arkasına yaslandı. Siliç derin bir iç geçirdikten sonra Grankevich'e dönüp konuşmaya başladı yeniden.
''Aslında biz de tam böyle olmasını istiyorduk Miloş.'' Bırak Brandt olayları çözmeye başlasın. Sonra da Sırplar ortaya çıkar ve kucağımıza düşerler. Kim olduklarını, nerede saklandıklarını tespit eder. İpliklerini pazara çıkarırız. Bu planı sen de onaylamıştın.
Ama Grankevich geri adım atmıyordu.
Ama şu an karşımızda hiç de küçümsenmeyecek bir problem var sevgili Urban. Brandt takip edildiğini fark etti. Belki Danimarkalı kendisini takip edenlerin Sırplar olduğunu bilmiyordu. Gerçek şu ki adamları atlatmayı başardı.
Şanssızlık. Trebnia ve Ljubljana arasında tüm istasyonlarda adamlarımız hazır bekliyorlardı. Hem Danimarkalı hem Sırplar yayaydı bizimkiler de. Ama biz Brandt'ın o iki adamın kendisini takip ettiklerinden haberdar olduğunu ve tünelde onlardan kurtulduğunu fark edemedik. Brandt'ın trene binmeden önce hareketlerinde takip edildiğini gösteren bir şey yoktu.
''Yahu adamın dün gece orta barda Ines Sivonik'le buluştuğunu biliyordunuz ya.'' dedi Grankevich.
''Ama cenaze töreninden hemen sonra onunla buluşacağını tahmin edemedik. Hele bir arkadaşının arabasıyla istasyonun önünde hazır olacağına hiç ihtimal vermedik.'' dedi Siliç ve sigarasından derin bir nefes aldı. Ortaya çıkan durumda gurur duymadığı her halinden belliydi.
Ivo Grado ise içten içe kendisini bir şey sanan soytarı Siliç'in her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdığına seviniyordu. Şimdi karşılarına geçmiş Playboy takım elbisesi ve sapsarı kravatıyla oturuyordu. Aman tanrım! Siliç sigarasının dumanını üfledi ve devam etti.
''Bizimkiler arabayı takip edelim derken rüzgarlıklı Sırplar da ortadan kayboldular. Salakça! Biz nasılsa cep telefonu sinyallerinden Brandt ve gazetecinin nerede olduğunu görebiliyorduk. Bunun yerine bizimkilerin Sırpları gözden kaçırmamaları gerekiyordu.
Donnerwetter, dipnot hayaksi anlamında Almanca bir ünlem.
Almanlar böyle der değil mi bu durumda?
Artık onları cep sinyallerinden daha fazla izleyemeyiz. Cattle Brandt akıllı bir adamsa, ki biz onu bu iş için seçtiğimize göre öyledir, en kısa zamanda elindeki cep telefonundan kurtulur dedi Grankevich kinayeli bir tavırla.
Görünüşe bakılırsa telefonları hala ellerinde. Sivonik'in telefonu kız arkadaşının garajında park halindeki arabasındaydı. Şimdi Sivonik'in arabasıyla gidiyorlar dedi Siliç.
İyi işte ya, ne Slovenyalı yetkililerin yasa dışı dinleme yaptıklarını ne de baz istasyonu kayıtlarından yerlerinin tespit edilip izlendiklerini fark edebilirler. Bunlar yasal değil zaten dedi Grado ve operasyonun bu kısmıyla ilgili tavrını açık ettiğine pişman oldu.
Grado'nun sözlerinin ardından odada kısa bir sessizlik oldu. Siliç'in sabrı taşmıştı, daha fazla dayanamadı.
Grado, senin sigara içtiğine o kadar memnunum ki, öyle ahlaklı ve dürüstsün ki sigaradan başka bir kötü alışkanlığın yok dedi.
Grankeviç hemen araya girerek haklısın Grado dedi. Telefonların dinlendiğini bilmemeleri ve bulundukları yerin de izlendiğinden bir haber olmaları iyi. Ama Urban, sizler onları çok yakından takip etmeniz gerektiğini asla unutmamalısınız. Özellikle telefonlarını elden çıkardıktan sonra. Öyle yaparlarsa eski usul takip yöntemini devreye sokun.
Haklısın. Bundan sonra onları iki ekip izleyecek. Sırpların bizi fark etmemeleri çok önemli. En kötüsü bu olur dedi Siliç.
Öncelikle Sırpların Ketil'in peşine tekrar düşmelerini beklememiz lazım. 24 saat içinde bu gerçekleşmezse Brandt'ın bir şekilde Ljubljana'ya geri gelmesini sağlamamız gerekiyor. O zaman Sırplar yine otelin çevresinde dolaşmaya başlarlar. Biz de ona göre ne yapacağımıza karar veririz. Grado, sen de bugün öğleden sonra Brandt'ı Zdenka'dan bir şeyler öğrenip öğrenmediğini soruyormuş gibi yaparak bir kez daha ara, tamam mı?
Tamam, anlaştık. Gerçi o da beni arayacaktır bir ara dedi Grado.
Siliç, sen de beni onların tüm hareketleri konusunda bilgilendireceksin, anlaştık mı dedi Grankeviç.
Bir şey bulur bulmaz ararım. Buradan çıkınca yolda başlarım soruşturmaya.
Grankeviç toplantının bittiğini ima eden bir hareketle kapıyı açtı. Ivo Grado önden asansöre doğru yürümeye başladı.
Sen git, benim bir telefon açmam gerekiyor dedi Siliç.
Tamam, görüşürüz dedi Grado ve asansöre bindi. Ljubljana Postojna Otoyolu. Takım elbise yakışmış dedi Ines eliyle hafifçe Ketil'in koluna vurarak.
Sen de çok şıksın dedi Ketil ve Ines'in pek de ucuz sayılmayacak kürk ceketinin kolunu çekiştirdi.
Ketil şoför mahallindeki Ines'in yanındaki koltukta oturuyordu. Sol şeride girmiş hız kesmeden yola devam ediyorlardı. Rüzgarlıklı takipçilerinden kurtulduktan 5 dakika sonra Tina'nın Toyota Yashi marka arabasını yerine bırakmışlardı. Adamlar Ketil'in arabaya atladığını görememelerine rağmen istasyonun önünde bir süre beklemişlerdi. Şimdi ise Ines'in bej renkli Skoda Fabia marka arabasındaydılar. Ines'in arabası daha genişti ve Ketil'in uzun bacaklarının sığacağı koltuk aralığına sahipti. Otoyolda güneydoğu istikametinde yol alıyorlardı. Bu yol Slovenya'nın Adriyatik kıyısına götürecekti onları. Arabanın kilometre göstergesi devamlı 140 ile 150 arasında duruyor. Bu hız Ketil'e Slovenya'ya girdiğinden beri ilk kez bir tür özgürlük duygusu yaşatıyordu. Ines Ketil'in düşüncelerini okumuşçasına artık istediğimiz gibi çalışabiliriz dedi.
Sence takip edenler beni tesadüfen kaybettiklerini mi düşünüyorlardır diye sordu Ketil.
Öyle görünüyordu, her yöne baktılar ama arabaya dikkat etmediler hiç.
Ne şans dedi Ketil.
Ve şimdi biz bir hafta sonu kaçamağı için yola çıktık dedi Ines.
Ne demek şimdi bu?
Yani onların gözünde öyledir dedi Ines gülerek.
Ketil birden ciddileşti. Takipçiler izlerini bulurlarsa sevgili rolü oynayacaklardı demek.
Ines bu yöntemin öne geçmek için en iyi yol olduğuna karar vermişti.
Ketil stratejinin ne kadar işe yarayacağı konusunda şüpheliydi ve Ines sessiz kalmasından anlamıştı.
Yoksa onları oyalayamayız dedi Ines.
Haklısındır herhalde.
Belki sen Grado'yu hemen bugün arasan iyi olur. Daha sonra karar veririz buna.
Nasıl bir yalan söyleyecekleri konusunda anlaşmaya varamadıkları için her ikisi de yanlarına cep telefonlarını almıştı. Bunu yapmalarının tek sebebi takip edildiklerinin farkında olmadıkları izlenimi yaratmaktı. Gerçekten dinleniyor ve hareketleri takip ediliyorsa telefonları takipçileri yanıltmak için de kullanılabilirdi. Dün Ortobar'a giderken telefonu otelde bırakması bu açıdan işe yaramıştı. Ines de telefonu dinleniyorsa, ki buna inanıyordu, telefonunu arkadaşının arabasında bırakarak yanıltma yolunu seçmişti.
Ketil ve Ines için en önemlisi daima önde kalıp hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ve ne kadar bildiklerini başkalarının öğrenmelerini engellemekti. Geldik sayılır dedi Ines ve otoyoldan Postojna'ya giden sapağa girdi. Araba değiştirirken geçirdikleri zaman dahil kireç taşı mağaralarıyla ünlü bu şehre gelmeleri 35 dakikalarını almıştı.
Bayağı hızlı sürdün dedi Ketil.
Hava kararmadan gelmemiz gerekiyordu. Fazla zamanımız yok dedi Ines ve gülümsedi.
Kısa süre sonra şehir merkezine giden yola saptı, sağa döndü. Postoyna mağaraları tabelasını gördü Kedir. İnes'in tabelaları takip etmeden oraları iyi bilen bir şoförmüş gibi araba kullandığına dikkat etti.
Sen daha önce geldin mi buraya?
Kendine saygısı olan her Sloven buraya gelmiştir. Sen de geldin buralara değil mi?
Yıllar önce Michael'la birlikte gelmiştim ama şehri hatırlamıyorum hiç.
Kısa süre sonra şehir merkezine vardılar. İnes, yaya ve alışveriş caddesine benzer bir yolun başlangıcından sola döndü. Biraz gittikten sonra yeniden şehirden çıktılar ve ormanlık bir arazide yol almaya başladılar. 5 dakika sonra İnes arabayı yavaşlattı, varacakları yere gelmişlerdi.
''Komünist turist rolü oynamaya hazır mısın?'' diye sordu İnes gülümseyerek ve arabayı dev bir park yerine doğru sürmeye başladı.
Bu park yeri yaz aylarında buraya turist getiren otobüsler ve özel araçlar için yapılmıştı. Park yeri neredeyse tamamen boştu. Kayalıkların dibindeki otelde de fazla bir yoğunluk görülmüyordu. İnes komünist turist derken oteli kastetmişti. Otel binası komünist Doğu Avrupa mimarisine sahipti. İnes otelin girişindeki park yerlerinden birine arabayı soktu, Ketil çantasını ve paltosunu alıp dışarı çıktı. İnes ise bagajı açarak büyük bir bavul çıkardı.
''Neden bu kadar büyük bir bavul aldın yanına?'' diye sordu Ketil. ''Ben senin kadar hazırlıklı gelmedim.''
Ljubljana'dan ayrılacağı anlaşılmasın diye giysilerini otelde bırakmıştı, sadece üzerindeki elbiseleri vardı yanında.
''Kadınların her zaman erkeklerden daha fazla eşyaya ihtiyacı olur.'' dedi İnes.
Ketil İnes'in sözlerine yorum yapmadı. Otelin merdivenini çıkıp resepsiyona geldiler. Hiçbir sorun yaşamadan 2 kişilik bir odaya kayıt yaptırdılar. Oda 1. katta olmasına rağmen asansöre binerek yukarı çıktılar.
''Yarım saat vaktimiz var.'' dedi İnes ve saate baktı. Ketil 4:15 otelden çıkacaktı. Hava kararmaya başlamıştı. Üstelik bulutluydu. Her şey tam istedikleri gibiydi.
Odaya girince ikisi de yatağa yorgun oturdular. Bir süre hiç konuşmadılar. İçeride çok güzel bir sükunet vardı ve İnes de Ketil kadar bu sükunetin tadını çıkarıyordu. Aynı zamanda Ketil geri dönünceye kadar İnes'in odada hareketsiz kalma düşüncesinden nefret ettiğini hissedebiliyordu.
''Unutma, alabileceğin tüm ayrıntıları al.'' dedi İnes.
''Ben gazeteciyim.''
''Özür dilerim, basın kartını unutmamışsındır umarım.''
''Hala bana takılıyorsun, sen beni ne sanıyorsun?''
''Basına konuşma yasağı yabancı gazetecileri kapsamıyormuş. Maya'ya haber verdim. Kamp müdürüyle konuşup her şeyi ayarlamış. Tek yapacağımız dakik davranmak.'' dedi İnes.
Ketil başıyla onayladı. ''Sen şefine ne dedin peki?''
''Sorarlarsa resmi izinde olduğum yalanını söyleyecek. Gerçekte ise üzerinde çalıştığımız haberle ilgili araştırma aşamasındayım. O da kabul etti.'' ''Tatil açıklaması ayrıca Grado'yu aramamam için iyi bir gerekçe. En azından şimdilik aramamam lazım.''
Ketil başını salladı. Neredeyse sözleşmişçesine aynı anda sigara çıkarıp yaktılar. Artık hava iyice kararmaya başlamıştı. Birbirlerine onaylar bakışlarla baktılar ve İnes telefon haizesini kaldırıp resepsiyonu aradı. Slovence konuşmalarından yakaladığı birkaç kelime sayesinde Ketil İnes'in taksi çağırdığını anladı.
10 dakika içinde gelecek dedi ve telefonu kapattı İnes.
Ketil bir sigara daha yaktı ve İnes'e kendi telefonunu verdi. İnes de ona 10'luk ve 20'lik banknotlar halinde 200 avro verdi. İkisi de konuşmuyorlardı. Ketil odadan çıkarken de birbirlerine bir şey söylemediler. Ketil asansörle aşağı indi, otelden çıktı ve bekleyen taksiye bindi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 132.